Ayrım 2, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 17. Birinci kitap, Morvan, Baba ve Oğul. Birinci bölüm. Orant, Salan'ın, Homo'nun, Ödley'in teki diye bağırıyordu Morvan. Tanrım, ne zaman taşaklı biri bu ülkede cumhurbaşkanı olacak? 3 gün sonra Ervan, ailesinin Messina caddesindeki Mobilia Nacional tarafından dekore edilmiş büyük dairesinde öğle yemeğindeydi. Aile üyelerinin isteyerek değil görev olarak katıldıkları bir pazar günü yemeği. Sosyalist Parti'yi çekip çevirmekten aciz bir adama ülkenin anahtarlarını teslim ettiler. Ne bekliyorlardı ki? Fransızların hepsi salak, bir anlamda layıklarını buldular. Ervan derin bir iç çekti. Babanın bu pek saygıdeğer öfkesi pazarları yenmesi zorunlu bir yemekti. Tıpkı annesi Maggie'nin tofu ve kinoa ile hazırladığı yemekler gibi. Aslında bu sert eleştiri gösterişten başka bir şey değildi. İhtiyar 40 yıldan daha uzun bir süredir hükümet kim olursa olsun ruh halinde en ufak bir değişiklik olmadan iktidar için çalışıyordu. Bir sürgü kapının arkasındakiyle dalga geçer demeyi adet edinmişti. Biraz daha tabule diye sordu Maggie Ervan'a doğru eğilerek. Bu yeterli, teşekkür ederim. En azından ihtiyar sürekli hükümetlere sövüp saydığından annesine hakaret etmiyordu. Ve öfkesi koca dayağına dönüşmedikçe herkes memnundu. Ervan Gregoire'ın bir yemeğin tadına bakmadan önce tabancasını masanın üstüne koyduğu ya da dış görünümünü değiştirmediği takdirde karısını pencereden atmakla tehdit ettiği dönemleri de hatırlıyordu. Ervan masada oturanları inceledi. Klanın tüm bireyleri oradaydı. Gael, en sevilen evlat, 29 yaşında. SMS'leriyle meşgul. Loic, ortanca evlat, 36 yaşında, tabağının üstünde uyukluyor. Masanın ucunda çocukları Mia ve Lorenzo, biri 5, diğeri 7 yaşında, uslu ve sessizler. Boş sandalye ise klanına tapınırcasına hizmet etmeyi sürdüren Maggie'ye aitti. Görüntü mükemmeldi, saygıdeğer bir burjuva ailesi. Her pazar olduğu gibi bir araya gelmişti. Arka plan ise pek de parlak değildi. Eski alkolik, bugünün milyoner finansçısı Luak, kokain bağımlısıydı ve selameti Budizm'de arıyordu. Gael oyuncu olmak istiyor ve kariyerinde ilerlemek için sağda solda herkesle yatıyordu. Maggie'ye gelince eski hippi ve takıntılı anne tüm ömrünü hiç şikayet etmeden ve çareyi boşanmakta aramadan kocasının dayaklarını sineye çekerek geçirmişti. ''Ekonomik gelişme nerede?'' diye söylev çekiyordu Morvan, tabağına dokunmamıştı. ''Ya Fransa'yı coşturacak tedbirler? Hiç, hiçbir şey, hava cıva, hep aynı vaatler, hep aynı aptallıklar.'' Ervan başını sallıyor ve bu tiradın tatlılar geldiğinde son bulmasını umut ediyordu. Morvan toplantının anahtar kişisiydi. 67 yaşında, boğa kadar güçlü ve son derece sağlıklı dev gibi bir adamdı. Uzun süre aydın çevreler tarafından Fransa'nın ilk polisi olarak kabul görmüştü ve de ağzı en sıkı olanı. Kendi kendini yetiştirmişti, sıkı solcuydu. 68 olaylarından sonra Afrika'ya sürgün edilmişti. Kariyeri daha başlamadan sona erecek gibiydi. Ama Zaire'de, Katanga bölgesindeki bir maden kentinde yaşayan beyaz toplumuna musallat olmuş, çivi adam lakaplı bir seri katili tamamen kendi imkanlarıyla tek başına yakalamıştı. Morvan Fransa'ya ün kazanmış bir saygınlıkla geri dönmüştü. Giscard döneminde basamakları birer birer tırmanmış ve Mitterrand döneminde büyük başarılar göstermişti. 36'da komiser olmuş, dipnot, Fransa Emniyet Genel Müdürlüğü Paris'te Quai de Ourfer 36 numaradadır, bu nedenle 36 olarak adlandırılır. Tonton için gizli görevlerde bulunmuş, dipnot, Fransa'nın 21. Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın lakabı, yavaş yavaş dokunulmazlar sınıfına girmişti. ''Ne dostum ne de ilişkilerim vardı.'' diyordu. ''Sadece dosyalarım vardı.'' Ervan babasıyla ilgili hiç araştırma yapmamıştı ama onun gizli kapaklı faaliyetleri olduğundan hiç kuşku yoktu. Morvan öldürmüş, çalmış, entrikalar çevirmiş, şantaj yapmıştı. Tabii hep Cumhuriyet'in menfaatleri doğrultusunda. Bu da onu sıradan alçaklardan farklı kılıyordu. Chirac'ın gelişiyle bölge dışı vali olarak atanmış, Beauvau meydanındaki evlerden birinde gözleme görevini sürdürmüştü. Sürekli kazanan bir ekip değiştirilmezdi. Sarkozy de ondan vazgeçmemişti ve emeklilik yaşını çoktan geçmiş olmasına rağmen Hollande döneminde de hala görev başındaydı. Hiçbir örgüt şemasında yer almadan İçişleri Bakanlığı'nda danışmanlık yapıyordu. Uzun süre solcuların paskuvası olarak anılan Morvan, patlamaması için özellikle dokunulmaması gereken toprağa gömülü şu eski mayınlardan birine benziyordu bugün. Ervan birden tehlike çanlarının çaldığını fark etti. ''Lanet olası aptal, sen buna yemek mi diyorsun?'' Soğuk soğuk terlediğini hissetti. Babasının hakaretleri onu hemen çocukluğuna götürdü. Titremeye başlamıştı bile, yüreği ağzında atıyordu. ''Baba, sus.'' Morvan homurdanarak tabağına gömüldü. Ervan çevresine göz gezdirdi. Diğerleri duymamıştı bile. Luwak yarı uyur haldeydi. Gael cep telefonuyla oynamaya devam ediyordu. İki çocuk tabaklarıyla meşguldü. Maggie bile kayıtsız bir şekilde hizmet etmeyi sürdürüyordu. ''Telefonunu unutabilirsin.'' dedi ihtiyar Gael'e. ''Sofradayız.'' Genç kadın kafasını kaldırmadı. Beyaza yakın sarı saçlarıyla uslu bir kız öğrenci gibi görünüyordu. Oval bir yüzü, çıkık elmacık kemikleri, doğaüstü soluklukta bir teni vardı. Luwak gibi ona da annesinin eski güzelliği miras kalmıştı. Çok pahalı marka kıyafetler giyiyordu. Ancak bunun farkında değilmiş, umursamıyormuş gibiydi.
''Hey, sana söylüyorum.''
''Ne?''
''Bu ortama saygı gösterebilirsin ve...''
''İşle ilgili.''
''Pazar günü?''
''Ne yaptığım hakkında hiç fikrin yok.''
''Show business konusunda şüphesiz senden daha fazla tecrübem var.''
Kalıplaşmış demode sözcüğü küçümseyerek tekrarladı.
''Show business.''
''Tüm o aktörler, prodüktörler, hepsi seks takıntısı olan orospu çocukları ve...''
''Canım, çocukların önünde olmaz.''
Maggie masa örtüsünün üzerindeki kırıntıları temizlerken çok şaşırmış gibiydi.
''İştahım kaçtı.'' dedi Gael sandalyesini geriye doğru iterken. ''Otur oturduğun yerde.''
Gael cevap vermeden ayağa kalktı. Korkacak bir şey yoktu. Morvan çocuklarına hiç el kaldırmamıştı. Küfürler ve dayak anneleri içindi.
''Gael, seni uyarıyorum.''
Genç kadın orta parmağını dimdik yukarı kaldırarak babasına hareket çekti ve masadan kalkıp gitti. Luwak gözleri yarı kapalı, buğulu bir camın ardında duruyormuş gibi sessizce gülüyordu. Maggie yeniden mutfağına döndü. Hala sessizliklerini koruyan ufaklıkların bu gizemli hareketle kafaları karışmış gibiydi. Ervan oturduğu koltuğun kolçaklarına sıkıca yapışmıştı. Değişen bir şey yoktu. Hep tetikte olan, herkesin yerine yıpranan sadece oydu. Kendi klanı içindeki kötü güçlerle savaşmaya, onlara müdahale etmeye daima hazırdı. O Kerberos'tu, cehennemin kapısını bekleyen köpek. Morvan bunu teyit edercesine emretti.
''Ervan, çalışma odama.''
İkinci bölüm. İhtiyarın ine egzotik mobilyalarla, çoğu Kongo'dan gelmiş insanı tedirgin eden objelerle doluydu. İç bükey tabureler, örme deriden sırt dayanakları, mızraklardan imal edilmiş yağ kandilleri, rafların üstünde duran masklar, heykelcikler, nazarlıklar hepsi aynı kabusun içinde yontulmuş gibiydi. Gözleri maskeli kafalar, sivri dişleri olan ağızlar, öldürücü göğüslü kadınlar. Koleksiyonun en can alıcı parçası üzerine çiviler, cam kırıkları yerleştirilmiş, zincir, elyaf, kanlı tüylerle kaplanmış bir dizi heykelcikti. Aşağı Kongo'daki Mayombe bölgesine ait Minkondiler. Bu insan biçimindeki yontular büyücülere ve onların yaptığı büyülere karşı kullanılan silahlardı. Morvan oğluna bu heykelciklerin işlevini birçok kez anlatmıştı. Enganga şifacı üzerlerine bir çivi ya da bir cam parçası çakarak onları etkin hale getiriyordu. Bu küçük yontuların ardında bir başka gerçek daha gizliydi. 1971 yılında Greg Uvar'ın yakaladığı seri katil bu heykelciklerden ilham almıştı. Yüzlerce çivi, ayna kırığı, metal parçası çakarak kurbanlarını birer dilek yontusuna dönüştürüyordu. Ervan babasının bu heykelcikleri caninin ininden çaldığına inanıyordu. Gregoire ceketini çıkardı. Pazarları bile her zamanki kıyafetlerini giyiyordu. Beyaz yakalı, gök mavisi, şar ve gömlek, siyah kravat ve eski tarz ters Y biçiminde pantolon askısı. Çalışma masasının arkasında üstünde iki antilop kafası bulunan yüksek arkalıklı bir koltuğa yerleşti. Carverac sana bir şey ifade ediyor mu?
Hayır.
Brest yakınlarında bir köy.
Ailenin kökeniyle ilgili başka bir yer mi?
Saçmalama. Orada bir deniz havacılığı okulu var. Yarın seni oraya yollayacağım. Bir çaylak vakası.
Şaka mı yapıyorsun?
Ölümle sonuçlanan bir çaylak vakası.
Ervan bir sandalye aldı. Babası bir çekmeceyi açarak içinden bir teleks çıkardı.
Bir öğrenci dayanıklılık testlerinden kaçmak için bir adadaki sığınağa gizlenmiş. Cuma'yı cumartesiye bağlayan geceyi orada geçirmiş. Şansı yokmuş anlaşılan. Cumartesi sabahı bulunduğu bölge bir eğitim atışı için hedef olarak seçilmiş. Her şey havaya uçmuş, toz olmuş.
Çocuğa bir füzenin isabet ettiğini mi söylüyorsun?
İhtiyar kağıdı ona uzattı.
Şimdilik tüm bilinen bu.
Ervan yazıya hızla bir göz attı. Babasının bu vakalarından haz etmiyordu. Bu vakada her zamankilerden çok daha karışık görünüyordu.
Bununla ilgili hiçbir şey duymadım.
AFP'nin bile haberi yok. Dipnot AFP, Agence France-Presse'in, Fransa Haber Ajansı'nın kısaltması. Halka sunulabilir bir açıklama beklerken olayın duyurulmaması konusunda herkes hemfikir.
Ve bu açıklama içinde bana güveniyorsun.
Doğru.
Neden Brest adli polisi değil?
Çünkü hassas bir olay, kötü sonuçlanan bir çaylak hikayesi, genç bir askeri öldüren füze, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları Cinayet Bürosu tarafından sürdürülecek objektif bir soruşturma istiyor. Tabii onlar hakkında şüphe uyandıracak bir sonuç söz konusu olamaz.
Yani aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık.
Dinle, oraya gidiyorsun, kanıtları topluyorsun, bir rapor yazıyorsun. Basta...
Dipnot yeterli, o kadar anlamında İspanyolca sözcük.
Beni hangi ünvanla oraya yolluyorsun?
Özel görev. Bir merkez ofisle iş halledeceğim, bırak da işimi yapayım. Yarın sabah yola çıkıyorsun, çarşamba dönüyorsun. Sağlam bir polise gereksinim vardı ve ben de seni seçtim. Askerler CV'ni görünce çenelerini kapayacaklardır.
Eylem adamı geçmişine bir göndermeydi bu. Ervan arama ve müdahale biriminde görev yaparken 3 kez silahlı çatışmaya girmişti. Öldürmüştü, yaralanmıştı. Askerleri etkileyecek olan da buydu.
En azından olaydan emin misin?
Ayrıntılarda hayır. Ancak okul müdürü Albay Wink'e göre olay bir kaza. Çok aptalca ama yine de bir kaza. Buram buram karışıklık kokuyor ve bu boktan durum herkese bulaşacak. Kuşkusuz bu hiç iyi değil. Senin raporun sorumluları ortaya çıkarmaya yarayacak.
Ervan geniş ve yassı kafalı, çok uzun kollu, her tarafı çivilerle dolu bir kadın heykelciğini inceliyordu. Babasına göre bu heykelcik büyücülerde çırpınmalara ve ölümle sonuçlanan zayıflamalara neden olmakla ünlenmişti. Ervan hep Gael'in anoreksiyasına bu heykelciğin sebep olup olmadığını düşünürdü.
Ya jandarma?
Davaya Brest soruşturma birimiyle birlikte bakacaklar. Ancak dümen senin elinde olacak. Savcılık bana garanti verdi.
Odada bir uğultu yükseldi. Telex makinası. Ervan Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili tüm yazışmaların daima babasının kontrolünden geçtiğini biliyordu. Çocukken babasını trenlerin geliş gidişlerini ve saatlerini kontrol eden bir istasyon şefi olarak düşünürdü. Tabii buradaki tren katarları cinayetler, tecavüzler ve her türden başka suçlardı. Morvan sayfayı makineden kopardı, gözlüğünü taktı, metne hızla bir göz attı ve ekledi.
Dosyayı bu akşam sana yollatacağım, erkenden yola çıkarsın, yanına bir adam al ve masrafları not et.
Ervan bunun anlamını biliyordu, harcamalara dikkat et.
Ayağa kalktı ama babası yeniden çekmecesini açtı. Bekle, seninle başka bir şey daha konuşmak istiyorum.
Önüne post-itlerden fazla büyük olmayan küçük etiketler koydu. Ervan bunları hemen tanıdı. İç Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün beyaz kağıtları. Ne kaynağı ne de geldiği yer belli olan anonim bilgiler. Coşkulu olduğunda babası hep aynı şeyi söylerdi.
Küçük su kaynakları büyük nehirleri oluşturur.
Gerçekten de babası bir kağıdın üstündeki birkaç kelimeyle hükümetleri sarsmıştı. Ervan tekrar yerine oturdu ve kağıtları eline aldı. İsimler, Paris'te adresler, tarihler ve saatler.
Bunlar ne?
Son 2 günde kız kardeşinin gidip geldiği yerler.
Onu takip mi ettiriyorsun?
Gregoire öfkeli bir hareket yaptı ve tüm verileri ezberden sıralamaya başladı. Cuma saat 17. STMS grubu, Lincoln Sokağı, 1 saat. Aynı gün saat 20. Patrick Blanc, Dauphin Sokağı, yine 1 saat. Ertesi gün saat 16. Hervé Leroy, Spontini Sokağı, 22 numara. Akşam Plaza Athene'deydi. Sonra Fouquet Barriere gitti. Dipnot, Plaza Athene Paris'in lüks otellerinden biri. Fouquet Barriere, içinde 5 barı ve 3 restoranı olan Paris'in en lüks otellerinden biri.
Yanisi
kız kardeşim fahişelik yapıyor.
Belki de iş randevularıdır.
Morvan masanın üstüne doğru eğildi. Ervan babasının Herme marka Eau de Orange Vert parfümünün kokusunu duyarken çene eklemlerinin takırtısını da işitir gibi oldu.
Sen salak mısın Nesin? Leroy ile Blanc yapımcı.
Doğru.
Bazen kafanın içinde ne var diye düşünüyorum. Leroy Versailles'da alemler düzenliyor. Blanc ise eskort kızlara meraklı.
Öfkeyle masasına vurdu.
Kız kardeşim bir orospu, lanet olsun. Üstelik çok hızlı olduğu da söylenebilir.
Ervan yüzüne tükürülmüş gibi geri çekildi. Babasının bu sertliğini iyi biliyordu. Ancak onu şaşırtan başka bir şeydi.
Öz kızını iç güvenliğe mi izlettin? Devletin imkanları ve parasıyla mı?
Ailemi korumak zorundayım.
Gael 29 yaşında, istediğini yapmakta özgür. Gregoire omuzlarını oynattı, sırtını kamburlaştırdı.
En iyi paralı okullara yolladığım, en lüks seyahatlere gönderdiğim, en hatırlı kişileri araya sokarak iş bulmaya çalıştığım kız kardeşinin yapımcıları emen bir telekız olabileceğini öngöremedim.
Böyle konuşma, oyuncu olmak istiyor ve bunu başarmak için de her yola başvuruyor.
Şu an için porno dergilere çırılçıplak pozlar veriyor.
Porno değil, erotik dergiler. Bu onun kendini tanıtma yöntemi. Onun seçimlerine saygı göstermelisin. Ondan bir suçluymuş gibi bahsediyorsun.
Tam çağının adamısın. İçerik önemli değil. Önemli olan onu söyleyiş tarzı. Siyaseten doğruluk hepinizi öldürecek. Kahrolası babalar.
Dipnot, Fransızca Bohem Burjuva'nın Bohem Burjuva kısaltması, özellikle Fransa'da üst orta sınıftan gelen ama eski usul bir bohem kültürle paralellik içinde yaşayanlara verilen ad, çevirenin notu. Onun ağzında bundan daha onur kırıcı bir söz yoktu. Bir dönemin solcusu, daima vicdanlarının sesini dinleyen, konsensüs yanlısı sosyalistlerden, çevrecilerden, alternatif küreselleşmecilerden nefret ediyordu. Onun bakış açısına göre bu vicdan polisleri mutlak kötülüğü temsil ediyordu. Kendi karşı kültürleriyle entegre olmuş, kendi düşmanlarıyla yani devrimle beslenmiş burjuvalar. Bir gün boboları zehirlenmelerine rağmen hayatta kalan ve bağışıklıkları güçlenen şu sıçanlara benzetmişti, şaka yapmıyordu. Ayağa kalkıp pencerenin önünde durdu, bir kumandan edasıyla ellerini arkasında birleştirmişti.
''Onunla konuşmanı istiyorum.''
Konuştum bile. Onu ikna etmeye çalıştıkça o daha çok inat edecektir. Sadece canımızı sıkmak için.
Öyleyse etrafında kimseyi bırakma. O para babası hovardalara baskı yap. Listeyi sana vereceğim.
Sen ne diyorsun? Onlara baskı yapmayacağım.
Babası masasına geri döndü. Daha sakindi.
Sayılar o kadar çok değil. Gael rast gelirse fahişelik yapıyor. Ara sıra takılıyor, anlayacağın. Eğer kimse onu aramazsa o da durulacaktır.
Ya da başkalarını bulacaktır.
Bu durumda o gerçek bir fahişe demektir ve artık elimizden bir şey gelmez.
Ervan kız kardeşini koruyordu ama babasıyla aynı öfkeyi duyuyordu. Gırtlağına kadar çamura gömülmüş şımarık bir kız çocuğuydu kardeşi, o da ayağa kalktı.
Yapımcıları mı korkutacağım, yoksa bir askerin parçalarını mı toplayacağım?
Öncelik Bretanya'da, gerisiyle dönünce ilgilenirsin.
Ervan tek kelime etmeden çalışma odasından çıktı. Bu yaşlı yırtıcıya karşı tuhaf bir şefkat duyuyordu. Karısına uyguladığı şiddete rağmen, katil geçmişine rağmen ve çocuklarına kayıtsız şartsız sevgi hasreden bir adamdı.
''Senden ne istedi?''
Ervan irkildi. Annesi koridorun karanlığında dikiliyordu.
''Senden ne istedi?'' diye ineledi kadın alçak sesle.
Ürkmüş gözlerle bakıyordu oğluna, üstünde hala mutfak önlüğü vardı.
Hiç, dedi Ervan kaçamak bir şekilde, iş mevzu.
Çocukları annelerine götürebilir misin?
Yaluak.
Kanepede uyuyakaldı.
Pazarlar birbirini izliyor ve birbirine benziyordu.
Sofia evde mi?
Onu arasana. Seni görmek onu memnun edecektir.
Mia ile Lorenzo sırtlarında çantalarıyla ayrılmış çiftlerin çocuklarının alışılmış yükleri sofada bekliyorlardı.
Maggie kapıyı açtı, giysisinin yeni yukarı sıyrılınca kolu göründü. Ebrulanmış ve morarmıştı.
''Bu ne? Ne oldu?''
''Hiç, düştüm.''
Erva'nın biraz önce babasına hissettiği şefkatin yerini kin ve öfke aldı. Bu çok tanıdık, rahatlatıcı ve aileye özgü bir duyguydu. 67 yaşına gelmiş ihtiyarın hala karısını dövüyor olması nedense onda şaşkınlık yaratmıyordu. Ervan çok basit bir tespitte bulundu. Yaşlandıkça annesinde izler daha net görünüyordu. Morlukları doğum lekelerini anımsatan şarap tortusu rengini alıyordu. Kapıdan çıktı ve yeğenlerine neşeli bir tavırla seslendi.
''Asansöre ilk kim varacak?''
İki çocuk büyük annelerini öpmeden asansöre doğru koştular. Ervan tam çocukları geri çağıracaktı ki Maggie onu durdurdu.
''Bırak, önemli değil.
Gelecek pazara.''
Çocuklar kabinin önünde sabırsızlanıyordu. Ervan onlara gülümsedi, sonra düşüncelere daldı. Çocukluğu boyunca en ufak bir ciddiyetsizlik yaptığını hatırlamıyordu. Hep kaygıyla, sıkıntıyla, annesiyle babasının kavga edeceği korkusuyla yaşamıştı. Asansörün kapıları açılırken öğle yemeğinde yaşananları aklından geçirdi. Luwak da, Gael de bu durumdan zarar görmeden çıkabilmişti. Aile işi travmalara, erkek kardeşi uyuşturucuyla, kız kardeşi de seksle cevap vermişti. Aklına bir anı geldi. Ağabeylerinin kollarına sığınmış 4 yaşında küçük bir kız ve 11 yaşında bir oğlan. Üçü de anne babaları kavga ederken mutfak masasının altına saklanmıştı. Ervan teninde hala yer karolarının soğukluğunu ve solun paskuvasının darbeleriyle ince duvarların titreştiğini hissediyordu. Yalnız değildi. Luwak ile Gael masanın altında ürkmüş ve korkmuş halde daima onun yanındaydılar. Neredeyse rahatlatan bu düşünceden hüzün duyarak asansöre bindi.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.